Dünyanın dört bir yanından bizi dinleyen güzel dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'da Hacıgan'dan Mektuplar programı başladı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Doğuhan Akın ve yanımda kıymetli hocam Süleyman Derin. Hocam merhaba.
Bütün dinleyicilerimize ben de buradan merhabalar diyorum ve selamlarımı, saygılarımı sunuyorum kendilerine.
Allah razı olsun. Hacıgan'dan Mektuplar programında biz Süleyman hocamla ne yapıyorduk? İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektubatını okuyor ve bunun üzerinden sohbetler ederek ilerliyorduk. Öyleyse sıradaki mektubumuz 127. mektubumuz. Hocam izninizle, dinleyicilerimizin de izniyle okuyalım, başlayalım.
Buyurun efendim.
Mektubumuzun konusundan bahsedeyim ben öncelikle. Ana babaya hizmet etmek iyilikler olsa da hakiki hedefe ulaşma yanında bir şey olmadığıyla ilgili.
Eyvallah. Şimdi İslamiyet'te anne baba hakkı çok önemli. Onların hakkını hakikaten ödeyemeyiz. Yani anacığımızın bizi bir gün karnında taşımasının bir hakkı ödenmez.
Değil.
Ama ve lakin bütün haklar arasında denge kurmayı bize tavsiye ediyor İmam Rabbani Hazretleri. Anne baba hakkı, aile hakkı ama esas hak diyor Rabbimizin hakkıdır. Esas onun hakkını, hele şu günümüzde maalesef değil mi? Her şeyin hakkı var. Doğan Bey kardeşim. Hayvan hakları var, insan hakları var, kadın hakları var, çocuk hakları var. Efendim meslekteki meslek erbabının, doktorların, şunları bunların. Herkes hakkının peşinde.
İnsanların arasında bir hak geçişi var.
Eyvallah, bir şey dediğim yok ama Yüce Rabbimizin bizim üzerimizdeki hakkı ne olacak? Ya. O yüzden
bizi dünyaya götürdü.
Haris el-Muhasibi diye bir mübarek sufimiz var. Niye kitabı? Er-Riaye li-Hukukillah. Allah'ın haklarına riayet diye bir kitap yazmış. Bakmış ki o da o dönemlerde herkes kendi nefsinin, kendi keyfinin peşinde. Ya haklarımızı savunalım. Bugün değil mi? Herkes haklarını çok iyi savunuyor maşallah.
Tabii ki.
Hak zamanında yaşıyoruz. Hiç kimse sorumluluğundan bahseden yok. Ama herkes hakkının peşinde. Eyvallah, dediğimiz bir şey yok ama Allah'ın hakkı üzerimizde o kadar çok ki. Estağfirullah. Ve in te'uddu nimetallahi la tuhsuha diyor Rabbimiz. Yani Yüce Rabbimizin üzerimizdeki nimetlerini saymaya kalksan ey insan, sayamazsın. Yani gayret, ne kadar gayret edersen et, bir parmağımızdaki, bir bakışımızdaki, bir yani en ufak azamız, en ufak azamız yok, hepsi önemli ama kendimizce diyelim ki yani bir kategori yapsak da işte görmek birinci değil sınıf, duymak ikinci sınıf, atıyorum dokunmak belki çok önemsiz desek diyemeyiz de.
Bir nohut tanesiydik.
Ya.
Büyüdük, ya, geliştik, ya. Makam oldu, yedik, içtik, evlendik. Eyvallah. Hayat devam etti.
İşte bunları, bütün imkanları veren Rabbimiz oldu. Evet. Devamlı bize nefes verdi, soluk verdi, sağlık, sıhhat, afiyet verdi. Ama onun karşılığında bizden çok az bir şey istedi. Her gün bize 24 sarı altın verdi, koca altın diyelim. Hı-hı. Bizden dedi ki ey kulum, şu bir altının da yarısını ver. Yani yarım saatçik bana bütün farzları toplasak yarım saat yapmaz. Ya Rabbi meşgulüm, çok meşgulüm. Ya neyle meşgulsün? Allah'ın verdiği nimetler yemekle meşgulsün. Ama o nimetleri veren yüce zata bir teşekkür insan.
Bir elhamdülillah demeyi ya zor edinen insanlar var değil mi bu dönemde?
Hatta öyle ki bazı yani lokantalarda falan, Müslüman lokantalarından bahsediyorum yani, Hristiyan falan demiyorum. Hı hı. İnadına Allah diyor ki, Allah Resulü buyuruyor ki yemeği diyor sağ eline ye, önünden ye. Adam illa solla yiyecek. Nankörlük olsun diye.
Bunu yapıyor.
Ya şimdi böyle bir ortamda İmam Rabbani Hazretleri diyor ki tamam, her hakkı kabul edelim ama hiçbir hak Allah'ın hakkının önüne geçemez ibadet hususunda. Bu anne baba dahi olsa diyor. Bakalım şimdi okuyalım, belki biraz daha ortalığı
bir
açığa
ayetle
çıkacak.
Başlayalım öyleyse hocam. Biz insana ana babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Anası onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu.
Şimdi Yüce Rabbimiz o kadar merhametli ki, yani anne babanın hakkını da Allah-u Teala savunuyor. Ve diyor
tabii
ki yani sana biz iyiliği emrediyoruz, anne baba iyiliği emrediyoruz. Çünkü o anne senin bin bir zahmetlerle
değil mi
dünyaya getirdi. Hakikaten bu annelik.
Biz erkek olarak bunu bu kadar daha iyi bilmeyiz ama bir çocuğu birazcık idare etsek hocam, belki de bir çocuğu büyütmenin ne kadar zor olacağını çok daha iyi anlarız.
Yani bugün kıymeti anlaşılmayan en büyük meslek annelik mesleği. Yani maalesef bütün dünyada bir kariyer efendim yarışı var. Hanımlar arasında var bu yarış. Hiçbir anne, yani ülkemiz için konuşayım, pek çok anne yetiştirdiği çocuğun farkında değil. Yani sen bu memlekete 1, 2, 3, 5 neyse evlat yetiştiriyorsun. O her bir evlat ülkemiz için ne kadar önemli. Bugün işte cumhurbaşkanlarımızı, başbakanlarımızı yetiştirenler annelerdi. Allah onlardan razı olsun. Şimdi yani annelik öyle büyük ve şerefli bir meslek ki bunun kıymetini biz erkekler hiç bilmiyoruz.
Bilmiyoruz.
Peki anneler biliyor mu? Bence anneler de çok fazla bilmiyor. İşte Allah-u Teala öğretiyor bak annelerin kıymetini. Değil Allah mi? Resulü öğretiyor.
Annelerin hakkında savunuyor.
Cennet yani. Diyor annelerin ayağının altındadır. Evet. Annenin en aşağı evet. Ayağısı onun da altındadır.
Bir öf bile delirtme annene.
Ya, değil mi? Annenin kıymetini de bize Kur'an-ı Kerim öğretiyor. Esasında ben şunu söylüyorum ya, Doğan Bey kardeşim. Kıymetli dinleyicilerimiz. İnanın biz bu dünyada vahiy olmasa, Rabbimizin bize bu yardımı, ilahi yardımı olmasa ben mi üstünüm, fare mi üstün? Bunun dahi cevabını vermekten aciziz.
Aciziz evet.
Şu sivrisinek benden daha mı üstün, ben mi daha çok yaşamaya hakkım var? Yani ben dediğim zaman niye güvenerek ben diyebiliyorum ki? Bir filozof da çıkar, sivrisinekler daha üstün der. Hakikaten öyle bir şey iddia da var. Onu ben geçen bir yerde okudum, çok ilginç. Hı
hı. Halbuki
diyor ki araştırmacılar, evet, Doğan
buyurun
Bey.
Buyurun hocam, buyurun.
Şu dünyada bütün insanları alıp götürsek, başka bir gezegene taşısak, şu dünyanın sistemi devam ediyor. Biliyor musun? Hiçbir dünyada yani en ufak bir aksaklık yok.
Bir döngü
ama,
var.
Ama bütün efendim işte sivrisinekleri, arıları bu dünyadan alıp götürsek dünya perişan oluyor. Çünkü niye? Ağaçlar döllenme olmadığı için.
Hayvanatın bir
meyveler,
döngü var bu
dünyada. Evet. Yani şu dünyada sivrisineğin arının görevi bizden daha fazla. Çünkü Allah-u Teala bizi bu dünyadan istifade etmek için yarattığı değil için mi? Bizim bu yeryüzüne hizmet etme vazifemiz o manada fazla yok. Hı-hı. Yani tabii ki ıslah edeceğiz ama İstifade tarafımız daha çok. Ama mesela bakıyorsunuz arılar, karıncalar, solucanlar yani aklımıza gelmedik o hayvancağızlar. Hepsi bu bize hizmetle meşgul olduğu için onları çekerseniz dünyanın sistemi
bunu
bozuluyor.
Da görüyoruz bazı bölgelerde de bazen bazı türlü hayvanların azaldığını görünce tabiattaki değişimleri de görüyoruz.
Çünkü onların hepsi hizmet etmek için konulduğu için oraya. Şunu demek istiyorum yani biz vahiy olmasa, Kur'an olmasa, sünnet olmasa yani nitekim bugün bazı insanlar işte bunlar hayvanatlarını savunuyorlar mesela. Hı-hı. Tabii hayvanlara diyecek bir şeyimiz yok. Tabii ki savunacağız.
Mutlaka.
Ama o insan yani kendisini mi bir köpeği mi bir kediyi mi hangisi önce gelecek bunun dahi konumlandırılmasını
bu
beceremiyor.
Bu hassasiyeti ayarlayamıyor.
Niye ayarlayamıyor? Çünkü ilahi bir referansı yok. Bizim Müslümanlarımız işimiz rahat. Mesela biz diyoruz ki hayvanlar bizim için yaratılmış. Onları kurban ederiz ama acımasızlık yapmayız. Keyfine avlanmayız.
Allah rızası için kurban ederiz.
Allah yani. Adıyla keseriz. Merhametle yani tek vuruşta. Allah Resulü buyuruyor ki bir yılanı bile zararlı bir hayvan yılan geldi evinde sokacak birisini. Bir vuruşta öldürür diyor öldürebiliyorsan. Yani hayvancağıza işkence yapma yani. Tutup kuyruğundan da böyle
onda bir canı
asıp
var.
Da o hayvanı orada millete böyle şey yapma. Bir kere zulmetme, vur.
Değil mi?
Hayvanın işini bitir. Eziyet ve işkence yok dinimizde. Ha. Ya şimdi tabii yani konu konuya açıyor Doğan Bey. Nerede muhakkak, nereye? Muhakkak. Bir karıncanın bir yılanın hakkını düşünen İslamiyet'ten bugün öyle merhametsiz anlayışlar ortaya çıktı ki maalesef bazı bölgelerde. Tabii bunlar bence İslam'a vurmak için kasıtlı olarak ortaya çıkarılmış örgütler, örgütlenmeler. Nereden nereye şimdi? Yani İslamiyet merhamet dini. Denge dini ama biz bunu ancak Kur'an ve sünnete bakarak bu dengeyi koruyabiliriz. Hı-hı. Yoksa deriz ki mesela bir inek benden daha üstün. Ben öleyim inek yaşasın. Nitekim bugün olmuyor mu? Bugün
olmaz
mesela
mı?
Her Allah'ın günü Suriye'de, Irak'ta, değil mi? Müslüman beldelerinde 10 kişi, 100 kişi ölüyor. Efendim Afrika'dan kaçanlar, Suriye'den kaçanlar, denizlerde 300 kişi, 500 kişi boğuluyor.
İnsan kıyımı.
Gayet normal. İnanın 3 tane ördek suda boğulsa, hani bu yer hatırlarsanız bu Körfez Savaşı'nda 3-5 tane petrol bulaşmış efendim kuş resmini gösterdiler. Ondan sonra hemen savaşın için gerekçe hazırladılar. Irak'ta 1 milyon, 2 milyon insan öldü. Ama onun altyapısına baktığımızda o 3-5 tane petrole bulanmış kuş resmiydi. Değil mi? Hatta onlar da yalanmış. O bölgede değilmiş. Başka bir bölgeden petrol kaçağı olmuş. Oradaki penguenlerin veya hangi kuşlarsa onların resmiymiş. Şimdi demek istiyorum yani insanlık bugün o reddeye geldi ki bir kuş mu önemli bir insan mı önemli? Bunun dahi cevabını veremez hale geldik. Çünkü evet. Afrika'dan atıyorum 100 tane yunus gelse boğulsa veya işte karaya vursa 100 tane falanca kuş cinsi gelip Avrupa'da kıyılara vursa daha çok dikkat çekiyor. Ama 300 kişi 500 kişi her gün oralarda boğulmuş denizlerde cesetleri karaya vurmuş. Kimsenin umurunda değil hatta bazı ülkeler ne yapıyorlar? O zavallı mültecileri aynı eski gemilere bindirip geri gönderiyorlar. Hı hı. Denizde ölsün diye. Kendi karasına yaklaştırmıyor mesela. Yani orada 200 tane bir güvercin kuşu, bir bilmem penguen kuşu olsa onlara yapılır mı? Nerede? Bütün dünyanın her türlü efendim teknolojik tıbbı kullanılır. O hayvanların hayatı kurtarılır. Normali budur esasında.
Pengueni Allah yarattı, insanı da Allah yarattı.
Ama insanı daha mükerrem yarattı.
Değil mi?
daha
üstün kıldı.
Üstün kıldı. Biz bunları, bizim Müslümanlar için işimiz kolay. Çünkü Kur'an'a bakıyoruz, sünnete bakıyoruz. Kendi konumumuzu ilahi referanslara göre konumlandırabiliyoruz. Hı-hı. Mesela işte herkes anne baba meselesi. Ben mi daha hizmete layığım, annem babam mı? Şimdi bazı çocuklar mesela diyor ki annemiz babamız bizim hizmetçimiz gibi olsun. Gece gündüz hizmet etsin, bize miras da bıraksın bol bol. Biz onlara çok hizmet etmeyelim. Hayır, sistem farklı. Anne baba bizi dünyaya getirmiş, onun hakkını hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Onlar ne kadar yaşlı olursa olsun, onlara itina etmek, bakmak, başımızın tacı etmekle biz Müslümanlar vazifeliyiz. Bunu nereden öğreniyoruz? İşte bu ayet-i kerimeden öğreniyoruz. Yani bu insan o kadar aciz bir varlık ki, bakmayın biz çok akıllıyız, zekiyiz falan diyoruz ama nice okumuş doktorlar, bilmem mühendisler, şunlar bunlar, nice saçmalıkların peşinden gitmiyorlar mı? Gidiyorlar çünkü ilahi referans olmadığı zaman insan bu dünyada nasıl yaşayacağını, kendi konumunu, ontolojik varlık sorunu yaşıyor insan.
Her an beşer şaşabilir.
Eyvallah, işte tek şeyimiz var, dayanağımız Kur'an ve sünnet. Onlara bakarsak, amen. Ben şimdi annem babam var mesela, nasıl davranacağım? Yılda bir kere arayacak mıyım? Ayda bir kere mi arayacağım? Hayır. Ne kadar arayabiliyorsan, onların ne kadar hizmete ihtiyacı varsa ondan daha fazla onların yanında olmak, hı-hı, hepimizin vazifesi. Maalesef şunu da söyleyeyim, bunu modern hayatta biraz artık eskisi gibi değil. Herkes, anne babalarımız uzakta yaşıyor. Yani evvelden köyde doğardık, aynı civarda yaşardık. Belki biraz daha kolaydı işlerimiz.
Saygı da öldü.
İşte uzaklaştık, saygı, değil sevgi mi? Maalesef akrabalık ilişkileri azaldı. Allah'tan ki bu ayetler var ki bize zaman zaman şok eriyor. Akraba değil sevgisi, mi? Anne baba sevgisi, insan sevgisi, hayvan sevgisi. Bunu tekrar inşallah hatırlıyoruz.
Mevla çağrıya çağırıyor.
Ya ne kadar değil güzel. Mi? Eyvallah. O zaman ne, dedi şunu Rabbimiz hatırlar. Ey insan, nankör olma. Hı. İnsan unutkandır. Her şeyi unutur. Hı. İnanın biz de mesela bize çocukken hakkı geçen nice akrabalarımız olmuştur. Anne babamızı unutmuyoruz çünkü onlarla devamlı görüştüğümüz için hatırlıyoruz ama geçenlerde bir Allah dostu büyüğümüz, Allah rahmet eylesin, Musa Efendi Hazretleri, bir yakınına hayatını kurtaran bir tedavi uyguluyor, bir hemşire. Yıllar sonra onu bulduruyor.
Hmm.
Ve ona hediyeler gönderiyor. Hem de nerede bulduruyor? Belki de bir yaşlı evinde falan bulduruyor o hemşire hanımı. Yaşlı teyzeyi yani. Falanca zamanda diyor, siz bizim yakınım, oğluma, kızıma neyse hizmet ettin. Onun diyor hayatını kurtardın. Bak şimdi şeye bak. Halbuki insan unutur. Biz de nice zaman hasta olmuşuzdur. Çok ciddi hastalıklar geçirmişizdir. Ondan sonra doktorlar, şunlar bunlar hayatımızı kurtarmıştır belki. 3 sene geçer unuturuz. İsmini bile aklımıza gelmez. O yüzden diyor ki Rabbimiz, ey insan, anne baba hakkını unutma. Çünkü onlar seni 1001 zahmetle bu dünyaya getirdi. Seni yetiştirmek için böyle saçını süpürge etti. Unutma anneyi diyor.
Evet.
Biz de unutmaya çok meyyaliz. İnşallah. Çünkü İbn Arabi buyuruyor ki,
buyursun hocam,
parça bütünü unutur diyor. Yani bizim tabi tasavvuf kitaplarında çok derin insan psikolojisi de var. Onu da söyleyeyim.
Hı hı.
Bütün parçayı unutmaz. Ama parça bütünü hemen unutur diyor. Mesela anne çocuğunu unutmaz. Çünkü anne bütün, çocuk onun bir parçası gibi, hı, dünyaya gelmiş. O yüzden diyor, anneler çocuklarını hep hatırlar. Ölünceye kadar kalplerinde onları muhafaza eder ama çocuklar biraz büyüyünce, hele bir de evlenmişse, hemen ilk unutacağı anne babası. Buradan, o yüzden burada bütün kıymetli dinleyicilerimize de seslenmek istiyorum. Ne olur bu konuda özellikle eşler birbirlerine yardımcı olsun. Bu anne baba hakkı ilahi bir haktır. Bundan kurtulmanın çaresi yok. Şimdi bazen diyelim ki hanım anne babasına sahip çıkmak istiyor, kocası engel oluyor. Bazen erkek efendim anne babaya sahip çıkmak istiyor, yardımcı olmak istiyor, hanım engel oluyor.
Haset giriyor araya.
Onlara yine mi yardım ettin? Yine mi telefon açtın? Yine mi onlara şey gönderdin? Ya bir Müslümana inanan hiç yakışmıyor bunlar. Ve maalesef bugün İslami ailelerin de çoğunun böyle kavgaların, dövüşlerin altında da bu anne babayla olan ilişkiler yatıyor. İnsanlar istiyorlar ki, hani bir meşhur söz var ya, soruyorlar bir hanımcağıza, diyorlar ki kızın durumu nasıl, damadın durumu nasıl? O diyor, kızım damadım çok iyi.
Evet.
Her gün bizdeler. Peki diyor, gelin nasıl? Ya çok kötü bir gelinim var diyor. Her gün annesinde. Öyle işin mantığını böyle şaka olarak anlatırlar ya. Ne olur bu konularda duygularımızı kontrol edelim.
Sahip çıkalım.
Şeytan daima kıskançlık değil yaptırır, mi? Şey yaptırır. O yüzden özellikle de eşler kendi annelerini değil de kayınvalidelerini, kayınpederlerini daha çok aramaya çalışsınlar ki böyle bir pozitif etkileşim de olsun. Ha bak benim annemi çok arıyor, ben de onun annesini arayayım şeklinde.
Değil mi, insanlar arasında yani bir geçiş olsun.
Anne baba yani. Hakları evlilikten sonra çok büyük tehlikeye giriyor, onu söyleyeyim.
Muhakkak.
Nice bizim çevremizde arkadaşlarımız, dostlarımız var. Evlilik yapıyor, artık anne baba evden içeri giremiyor. Komşu kadın giriyor. Falan filan falan filan, sondan kere edindiği hiç ilgisiz alakasız dostları, arkadaşları evine girip çıkıyor. Ama o çocuğu yetiştirmiş, o hale getirmiş. Bu yani hem gelin hanımın annesi babası olabilir veya erkek tarafın damadın annesi babası olabilir. Fark etmez. Anne baba anne babadır. O yüzden bir Allah dostu diyor ki, eğer diyor bir insan kayınvalidesinin, kayınpederinin gönlünü alamayacaksa, onlara gerekli sevgi gösteremeyecekse evlenmesin diyor. Evlenmek demek akrabaların çoğalması demek. Bunların hakları üzerimizde hak. Hele bir de kocamız veya eşimiz, karımız neyse, onların ailesiyle olan ilişkisini bozup da onların bu efendim ilahi emirden geri kalmalarına sebep oluyorsak, o da ayrı bir suç. Hem kendimiz yapmıyoruz, hem başkasına da vazifesini yaptırmamış oluyoruz.
Hakkına giriyoruz.
O yüzden bu ayet-i kerimeler çok önemli. Yani keşke işte Kur'an-ı Kerim bu demek. Hayat kitabı demek. Her gün okuyacağız. Her gün hayatımızda bir eksikliğimizi göreceğiz. Annelerimiz, babalarımız arayacağız. Ne bileyim, gönüllerini alacağız. Hizmetlerine koşacağız. Ne kadar koşabiliyorsak.
Şaşırdığımız noktaları göreceğiz.
Tabii. O yüzden Allah hepimize yardımcı olsun muhterem dinleyicilerimiz. Bu konularda hakikaten yardım edelim, yardımcı olalım. Sadece akrabalarımıza değil.
Değil mi?
Baktık ki bir yakınımız, anne babasıyla iletişimimiz zayıf veya kötü. Ben hatırlıyorum.
Benim
gençlik yıllarımızda yetişmemize Allah razı olsun çok faydası olan mübarek bir Allah dostu bize hediye verirdi. Yani Doğan Bey. Biz üniversiteden gelmişiz bak, derdi ki bu hediyeler annenize götürün. Seccade verir, başörtüsü verir, tesbihler verir, hanım tesbihleri. Bunları annenize hediye götürün derdi. Bir Allah dostu bir insan, bir müridinin, bir evladının annesiyle olan muhabbetinin artmasını istiyor. Halbuki biz 17-18'li yaşlarda İstanbul'da yeni gelmişiz. Maalesef buradan geri giderken anneciklerimize ne götürdük? Kirli çamaşır götürdük. Yani o zaman çamaşır makinesi de yok. Doldurduk bavullara. Yani 3 gün 5 gün hafta sonu tatil yapacağız. Gitmişken eşyalarımız temizlensin, ütülensin falan. Tabii yani işte bak, evladın anne babaya bakışı nasıl? Halbuki o anne de 3 ay 5 ay yavrusunu bekler. Gelsin de çocuğuma yemekler ikram edeyim. Bağrıma basayım, özlemimi gidereyim diye yanar. O yüzden bu Allah kelamı, bu ayetler bize inmiştir. Yani gayrimüslimlere, kafirlere, Yahudilere, Hristiyanlara değil, bizzat biz Müslümanlara inmiştir. İnşallah anne babamızın kıymetini bilelim. Onların bize verdiği zahmeti biz ödeyemeyiz, mümkün değil. Olsun, bir parçacık elimizden geldikçe onlara sahip çıkalım.
İnşallah. Hacıgan'dan Mektuplar programı devam ediyor. Doğan Akın ve bildiğiniz üzere Hacıgan'dan Mektuplar programında baştan beri Süleyman Derin hocamla birlikte İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mektubatından okumalar yapıp muhabbetlerle ilerliyoruz. Siz de bize katılıyorsunuz, eşlik ediyorsunuz. Allah tüm dinleyenlerimizden razı olsun. Mektubumuz ana babaya hizmet etme ile ilgiliydi ve Allah'a hakiki manada ulaşmayla ilgiliydi. Mektubumuzda kaldığımız yerden devam edelim mi hocam?
Buyurun. Çok güzel bir mektup hakikaten.
Evet. Bütün bunların hakiki maksada ulaşmaya nispetle yalnızca fuzuli işler olduğunu ve hatta seyri sülük menzillerini aşmanın yanında dahi tembel kalmaktan ibaret olduğunu bilmen gerekir. Ebrar'ın iyilikleri mukarrebun için kötülük sayılır. Sözünü duymuşsundur demiş.
Şimdi burada İmam-ı Rabbani Hazretleri dengeye tekrar dönüyor. Yani bütün bu ilişkilerimizde Allah hakkını önceleyeceğiz. Yani çocuklarımıza karşı vazifemiz var.
O teraziyi ayarlamak.
Çocuklarımıza, ailemize karşı vazifemiz yok mu? Var. Ama bir insan bütün ki Türkiye'de genelde maalesef bunu çok görüyoruz. Özellikle eski kesimde insanlarımız bütün hayatını evlatlarına göre ayarlıyor. Aman evladım güzel yesin, güzel okulda okusun, en pahalı üniversitede okusun, ben saçımı süpürge yaparım, çalışırım, ederim, icabında harama girerim, rüşvet de olur, bilmem ne olur, insan kandırırım ama yeter ki benim çocuklarım en iyi okulda okusun. Bak şimdi ne oldu? Çocuk gözünde putlaşıverdi. Gerçi bu anne baba hakkında o kadar pek o aşırılık kalmadı. Evvelden bu vardı belki. Mesela anne babanın her sözü Allah'ın emrinin ve haramların önüne bile geçerdi.
Mutlaka.
Ama bugün artık o kalmadı. Bugün bırakın öyle haram işlemeyi, helal konularda bile anne babaya itaat azaldığı için onu söylemiyorum. Belki eskiden vardı bu köylerde, şurada
olmaz
burada. Mesela adam olmaz haksız yere bir anne baba şöyle yap böyle yap diyebilirdi çocuğuna. Çocuk da onu uymak zorunda kalırdı. Örf, adet. Haram bile olsa. Ki Kur'an-ı Kerim'de ne var? İşte İbrahim Aleyhisselam'ın değil mi? Babası veya amcası Azerli olan ilişkisi var. Bizim sınırımız Kur'an ve sünnettir. Anne babamız da olsa, çocuğumuz da olsa, en sevdiğimiz ailemiz, en sevdiğimiz yakınımız, dostumuz. Allah'a isyan emri olursa veya Allah'a isyana götürecek bir teşvik olursa orada olan dostluk, itaat biter.
Biter.
Orada anne babaya olsun, hanımı olsun, kocamızı olsun. Yani bazen oluyor mesela erkekler hanımlarından haram olacak şeyler isteyebiliyor. Olmaz. Orada hiç kimse Allah'ın emrini çiğneyemez, çiğnettiremez. Orada veya işte hanımlar kocalarından böyle olmadık şeyler isteyebiliyor. Çevresini değiştirmekle alakalı, anne babasıyla alakalı. Yani burada insan dur demesini bilmeli. Ya hanım işte olmayacak bir böyle işle meşgul olmak istiyor. Veya erkek de olabilir bu. Burada eğer bir iş haram varsa orada aile
efendi Allah buna rıza gösterir mi göstermez mi?
Göstermez deyip burada şeyimizi koyacağız yani. Hı-hı. Kırmızı çizgilerimizi koymaktan çekinmeyeceğiz. Tabii. Genelde biz kırmızı çizgilerimiz bir nefsanidir. Hı-hı. Yani hiçbir insan maalesef, Allah hepimize bunu nasip eylesin, Kur'an ve sünnetten dolayı böyle bir ayrılık falan olmaz. Hı-hı. Yani ama neden olur? İşte eve tatlı gelmiyorsa, kebap gelmiyorsa, ne bileyim perdeler değişmiyorsa, lüks mahalleden bir ev tutulmamışsa ayrılık oluyor. Ama böyle din için ayrılık gösteren insan sayısı çok az. Hı hı. Esas bizim kırmızı çizgimiz maddi değil, manevi konular değil olmalı. Bunu da herkes bilmeli yani. Anne babamız da bilmeli yerine göre. Ben öyle insanlar hatırlıyorum. Yani çocuk namaza başladı diye anne babası bunu doktora götürüyor. Bu çocukta bir anormallik var.
Evet.
Hatta benim çocuğumun, oğlumun kız arkadaşı yok, acaba anormal mi diye doktora götüren az da olsa böyle ilginç tipler
olmaz
çıkıyor
mı
ortaya?
Olmaz mı?
Şimdi yani artık anne baba da her şeyi bilen, Kur'an ve sünnetin üstünde, anne babayı Kur'an-ı Kerim kadar yükselten başka bir kitap gösteremezsiniz bana. Kur'an-ı Kerim ve İslamiyet kadar anne baba hakkına saygılı, anne baba hakkını ödemeye teşvik eden bir kitap yoktur dünyada. Hı-hı. Ama velakin ilahi sistemde onların da yeri malumdur, bellidir yani. Hiç kimse kendi şeyini aşmamalı. Allah-u Teala bize bunu hakikaten, hı hı, bu çizgileri nasip eylesin. Çünkü çoğu zamanlar kayboluyor toplumumuzda. Değil mi? Mesela bir kadın
görüyoruz.
Yani bir akrabasının bir çift lafıyla ailesini bozabiliyor mesela. Hı hı. Niye bozuyor? Çünkü o akrabasını çok seviyor. Olur, seveceksin ama akraba demek evli günde geçmemesi lazım. Karı koca hakları daha yakın. Hı hı. Veya anne baba bazen bir müdahalede bulunuyor. Çok oluyor bize mesela. Kızını veriyor ama peşini bırakmıyor bir türlü anne baba. İstiyor ki her gün yanımıza gelsin, hizmetimizi görsün, kocasını ikinci plana atsın. Hele kocasının akrabalarını beşinci plana atsın, onuncu plana atsın. Aile yürümüyor tabii ondan sonra. Yürümeyince de niye işte boşanmalar artıyor, niye bilmem aileler dağılıyor, bundan dağılıyor. Anne babaların çoğu zaman maalesef bilmeden seviyoruz iddiasıyla çocukların, gençlerin hayatlarına yaptığı müdahalelerden kaynaklanıyor. Hı hı. Etrafımızda ne gibi böyle insanlar var, problemli. Çünkü evde kayınvalide geline rahat vermiyor, huzur vermiyor veya tersi. Gelin hanım kayınvalidesine rahat vermiyor. Bunu da söyleyeyim. Genelde bu hanımlar arasında daha çok olduğu için bu meseleler. Erkekler fazla böyle kayınpeder, damat falan arası pek fazla. Erkeklerin dünyası farklı olduğu için.
Tabii.
İş hayatına odaklandıkları için fazla böyle problem çıkarmazlar.
Yani ülkemiz
tabii,
kültürü
hanımlar,
için.
Hanımlar ülkemiz kültürü bütün dünyada böyle esasında. Hı hı. Ben bu konuda bir hatıramın atıp
buyursunlar.
Müsaade edeceğim Mehmet abi kızmazsa. Şimdi Güney Kore'den geliyorum. Bir tane misyoner. Güney Kore en çok misyoner üreten bir ülke. Bir adamla tartışmaya tutuştuk. Kendisi papaz veya misyoner Türkiye'ye geliyor. Dönüş yolundayız. Bayağı tartıştık. Baktım ki arkasında bir hanımla konuşuyor. Genç bir hanım, yaşlı bir hanımı kucağına yatırmış. Büyük bir uçak tabii. Saçını falan tarıyor. Dedim bu hanımlar kimler? Birisi benim eşim, diğeri de annem dedi. Ya dedim ki doğru mu söylüyorsun? Yani senin eşin annenin saçını tarıyor falan. Hem de kucağına yatırmış falan. Hmm. Evet dedi, böyledir dedi. Hatta orada dikkatimi çekmişti. Güney Kore çok pahalı bir ülke ama evler biraz genişçe. Çift tuvalet, çift banyo. Dedim böyle pahalı bir ülkede niye böyle evler geniş? Biz burada dedi anne babayla otururuz falan dedi. İnanamadım. Budist bir kültür. İnanın bu konuda bizden daha öndeler yani.
Hassas olduklarını gördüm diyorsunuz.
Bizde anne baba hakkı konusunda bizden fersa fersa ile, halbuki Müslümanın her konuda önde olması lazım.
Teknolojide, örnek olması lazım.
Matematikte, fizik ilimlerde, aynı zamanda ahlakta. Anne baba sevgisi, çevre sevgisi, hayvan sevgisi. Yani bir ülkede, mesela bir İslam ülkesinde bir adam tüfeğini camdan çıkarıp da yoldan geçen bir sokak köpeğini ateş ediyorsa, yani böyle merhametsizlik olmaz. Böyle olan ülkeler duyduk maalesef. Hatta bir Müslüman, mühtedi Müslüman az da dinden vazgeçiyordu. Son anda zor kurtardık. Neyle kurtardık? Onu da söyleyeyim buradan. Son sözüm olsun hadi.
Buyursun.
Sami Efendimizin o kitabında, Musa Efendimizin yazdığı, Sami Efendi'nin hayatını anlatan Sultan Arif'in kitabında, bir köpeğe köpek demeden, dışarıda birisi var, yemek verin menkıbesiyle de o kardeşimizin hayatını kurtardık. Bir İslam ülkesinde bunu çok görmüş. İsmini vermiyorum o İslam ülkesinin. Tüfeği olan camdan çıkarıyor tüfeğini, ki geçen kediye, köpeğe,
ateş ediyor.
Sokak hayvanlarına ateş ediyor, hedef yapıyor. Olmaz. Az daha diyor İslam'dan soğuyacaktım. Bir Allah dostunun hayatında onu görünce, dışarıda birisi var, yemek verin diyor Sami Efendi. Musa Efendimiz gidiyor, dışarıda kimse yok. Tekrar var diyor, tekrar gidin diyor. Aa bak, bir kelp var orada, bütün yemek önüne döküyorlar. O köpek bir insan gibi muamele görüyor. Sofrada yemek yiyor yani.
Hacıgan'dan Mektuplar programında ben Deniz Doğuhan Akın ve kıymetli hocam Süleyman Derin'le beraber ana baba hakkını konuşuyorduk. Müslümanların güzelliklerini konuşuyorduk. Allah'ın rızasını kazanmayı konuşuyorduk. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki kimin izinde? İmam Rabbani Hazretlerinin izinde, onun mektubatının izinde, Allah dostlarının izinde.
Eyvallah. Çok güzel bir giriş yaptın kardeşim. Buyur. Devam et bakalım. Nerede kaldık?
127. mektupta şimdi bir güzel söz edeceğim size. Tabii bu Allah aşkı dışındaki her şey öldürücü zehirdir. Şeker yemek dahi olsa.
Aa, tabii şimdi tasavvufun üst mertebelerine geçtik. Biraz mertebe değişikliği oldu. Biraz önce dünyadaydık. Dünyadaki vazifelerimiz çok önemli. Bunu ihmal etmek yok. Ama esas bizim bu dünyaya geliş amacımız muhabbetullah, marifetullah, Allah'ı sevmek, Allah'a dost olmak. Bu bütün o diğer beşeri ilişkilerimizin üstünde olacak. Ve belki bütün o diğer beşeri ilişkilerimiz, anne baba hakkı, evlat hakkı, şu hakkı, bu hakkı, onlar esasında muhabbetullah'a bizi götürecek. Çocuğumuzu seveceğiz, diyeceğiz ki ya Rabbi bunu sen verdin. Allah'ı daha çok seveceğiz. Çocuğumuz bazen oluyor değil mi? Hadiste geçiyor. Bir kadının çocuğu ölüyor genç yaşta. Tabii anne ne yapsın, anne kalbi. Mezarında biraz ah vah edince Allah Resulü oradan yanından geçerken, yani böyle ah vah etmemesini, bağırıp çağırmamasını, sabırlı olmasını tavsiye edince, diyor ki senin de çocuğun olsa görürdük ölseydi. Yani sen beni anlamazsın, git başımdan gibi Peygamber Efendimiz'e ters bir laf ediyor hanımcağız. Hemen oradaki diğer ashab-ı kiram hanım uyarıyorlar, diyor sen ne yaptın? O gene Allah Resulü'ydü. Ki Allah Resulü'nü biliyorsunuz, Fatıma anamız hariç bütün çocukları kendi hayatında ölmüştür. Hı hı. O da ayrı bir şey. Yani Allah Resulü bu dünyada çekilebilecek her acıyı görmüştür. Anne baba acısını görmüştür, yetim büyümüştür, çocuklarının hayatında kendi elleriyle kaybetmiştir. Ya bu az bir acı değil esasında.
Bu imkanları o çekti. Bize örnek oldu değil mi?
Ama bütün bu, işte dediğim gibi, sevgilerimiz bizi Allah sevgisine götürecek. Yani dünyevi sevgiler Allah sevgisine engel olmayacak.
İnşallah.
Ailemizi seveceğiz
İnşallah.
Allah için. İşimizi seveceğiz Allah için. Yani ben iyi bir öğretmen olayım, iyi bir doktor olayım da şu ümmet-i Muhammed'e faydam olsun. Ümmet-i Muhammed'in hastalarını tedavi edeyim. Efendim iyi bir tüccar olayım da inşallah hem ümmet-i Muhammed'e hizmet edeyim. Mesela ticaret büyük bir hizmettir. Yani bugün diyelim ki o zor ticareti, mesela sebzeyi meyveyi getirmese o kamyoncu kardeşlerimiz veya işte büyük marketler, sabah kalkıp da fırıncı fırını açmasa, ekmeğini pişirmese, benim bugün param var, paraya ihtiyacım yok deyip de mesela ekmek pişirmese ne olur? Hepimiz perişan oluruz. Ticaret hizmettir esasında. Bir de şöyle düşünebilir, fazla kazancımı da ne yaparım? Fakir fukaraya harcarım derse ibadettir. Bu muhabbetullah'tır. Hele bu Nakşilik'te halvet derencüman var. Elkar'da gönül yarda prensibi var. Yani bunlar hiç engel değil. Bir insan gider dediğim gibi esnaf olur, tüccar olur, öğretmen olur,
biz
doktor olur.
Biz program ediyoruz, biz de hizmet ediyoruz.
İnşallah. Yani bizim eğer niyetimiz şurada, ya ümmet-i Muhammed'e 3-5 kelam edelim ayetten, hadisten. Bu kardeşlerimiz önce kendimiz istifade edelim. Sonra diğer dinleyen kardeşlerimiz istifade etsin diyorsak, bu da bir ibadet. Bu da muhabbetullah'a bizi götürüyor. Allah'ın ayetlerini okuyoruz. Hadisleri, peygamberimizin,
bakın Allah razı olsun,
hadislerini okuyoruz.
Adem Bey abimiz de bize şimdi bir hizmet ediyor. Ya, çay getiriyor.
Ya herkes niyetlerine göre ecir alıyor.
Evet.
Hiçbir iş önemsiz, ufak değildir. Her iş önemli ve çok büyüktür ama niyete bağlı. Bir insan çok büyük, mesela diyelim ki bir ülkenin idarecisi olur ama niyeti şudur. Yani esasında yaptığı iş çok büyüktür. Her gün, değil mi? Bütün yabancı büyükelçilerle, başbakanlarla, şunlarla bunlarla görüşüyordur falan filan. Milyarlara, trilyonlara imza atıyordur. Ama o zatın, o insanın ufku darsa ve küçükse, ya şu ülkenin başbakanı ben olayım, bilmem nesi ben olayım da bir numara ben olayım diye yapıyorsa bu işleri, ahirette hiçbir sevabı yoktur, vebali vardır. Ama bir insan diyorsa ki,
hizmet ya, ediyorum adı altında ya, yapanlar da var, bir numara olmak
için hocam. Tabii. Ama şöyle düşünüyorsa mesela, ya benim inşallah bakan olayım, başbakan olayım, cumhurbaşkanı olayım, genel kurmay başkanı olayım, hı-hı, ama benim derdim milletime, müminlere hizmet etmek. Hı-hı. İyi bir asker olayım da sınırlarımı koruyayım, İslam'a laf gelmesin. İyi bir idareci olayım da bütün Müslümanlar rahat etsin, huzur etsin diyorsa, zaten hadise de geçiyor, bu tür idareciler ahirette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adil melikler, idareciler sancağının altında gölgelenecek zaten. Hı-hı. Bu da neyi gösteriyor esasında? Böyle bir ayrım yok, maddi manevi ayrım yok. Yeter ki niyetlerimiz hep Allah'a, hep dine, hep Rabbaniyete, hep peygambere yönelik olsun inşallah.
İnşallah. Hocam, kaldığımız yerden okumalarla devam edelim.
Buyurun efendim. Buyurun.
Allah'ın hakkı diğer tüm mahlukatın hakkından önce gelir. Çünkü mahlukatın haklarını yerine getirmek, onun emrine sımsıkı sarılmakla olur.
Evet, bu da çok harika. Hı-hı. Şimdi yani kıyas götürmez gerçi de.
Buyursunlar hocam.
Yani Allah-u Teala her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi. Annemizin, babamızın, dünyanın, bizim akrabalarımızın, hocalarımızın, meşayihin hepsinin yaratıcısı. Ona olan derin sevgimiz, muhabbetimiz her şeyin önünde olmalı. Hı-hı. Peki bu hocam nasıl ortaya çıkar?
Nasıl çıkar hocam? Buyurun.
Yani bu imtihan zor bir imtihan. Zaman zaman Allah'ın emriyle dünyalık bir işimiz karşı karşıya geliyor. Ebu Bekir Efendimiz diyor ki, ne diyor? Ben diyor her zaman ne yaptım? Diyorlar ki Ebu Bekir Efendimiz, sen nasıl kazandın bu manevi hali? Hı-hı. Radıyallahu anh. Diyor ki, dünya ile ahiret işi karşı karşıya geldiğinde her zaman ahiret işini tercih ettim. Yani namaz ezanı okunuyor, ufak bir dünyalık işimiz var. İşimizi halletmeye, o telefon görüşmemizi bir an önce yapmaya, o iş bağlantısını kurmaya çalışıyoruz. Namazı sonra kılarız diyoruz mesela. Olmadı şimdi. Ezan okunuyorsa o anda dünyalık işi bırakıp...
Çok önemli. Bugün bu sıkıntıyı biz de çok çekiyoruz. Hepimiz çok çekiyoruz. Beşer şaşıyor hocam. Ebu Bekir Efendimiz nasıl yaparmış bunu? Daha bir alabilir miyiz sizden şimdi? Bu
sıddık hassas olmuş. Sıddıkiyet kolay iş değil.
Değil mi?
Yani her şey tasdik etmiş. Gözünle görür gibi yakini imana kavuşmuş. Böyle bir imana kavuştuğu için de ona inandığı şey yapmak çok kolay geliyor. Bizim şimdi imanımız zayıf. Yani o imanın şeylerini böyle gözümüzle görüyormuş gibi, yani imanımız zayıf. O yüzden İmam Rabbani diyor ki, tasavvufun bir amacı da diyor, imanımızı yakini hale getirmektir. Hı-hı. İnfak nedir? İnsanın samimiyetini gösterir. Samimiyet demek. Çünkü veren adam inancını ispat etmiş oluyor. Mesela Allah zekat ver diyor, zahiren veriyorsun, gidiyor para elinden ama bunun gitmediğini, kendisine ahirette kat kat geri döneceğini bilen bir insan seve seve bunları veriyor. O yüzden muhterem dinleyicilerimiz, Allah hakkı her türlü hakkın üstündedir. İşte dedim, biraz koca hakkı, aile hakkı, anne baba hakkı, şu bu. Patronun hakkı da var üzerimizde, değil mi? Bir yere işe girdik mesela. Patron dedi ki, işte şu işi yapacaksın. Şu faizi alacaksın, vereceksin. Şu adamı işte kandır. Yalan söyle. Şu malı illa pazarla, yalan söyleyerek sat bu malı. Veya işte pazarlamacısınız. Patron size elinize bir liste veriyor. Siz de biliyorsunuz ki bu yaptığımız iş kandırmadır. Yapabilir miyiz bu işi?
Yapamayız.
Ama hocam işte maaş alıyorum da falan, çoluk çocuk da şuydu bu, efendim.
Ha, mecburum helal, ha getiriyor.
Hayır, helal rızık kapıları çok geniş. İlla gidip o haram işi yapmak zorunda değiliz. İşte bu Allah hakkı, kul hakkı. Yani orada patronun hakkı var. O da bize maaş veriyor. Bizden belli şeyler istiyor. Hakkı var.
Rızığı da Allah veriyor.
Ama rızı veren Allah'tır. Eğer öyle bir çakışma olursa biz, benim bir Allah gani rahmet eylesin amcam vardı. Bekçi oluyor. Diyor ki komiseri, ben senin namaz kılmana izin vermiyorum diyor.
Allah.
O da istifa ediyor. Ediyor, peki aş mı kaldı? Hayır. Bekçinin 10 misli daha Allah ona rızık verdi başka bir yerden.
Ne süper bir irade.
Ya inanın, bekçi olarak kalsaydı, ya bekçilerin gerçi bir bekçilik kalmadı da, gece vakti sabaha kadar geziyorlar, zor bir iştir, çok zor bir iştir. Hem de Yani bu dediğim yıllar 1960'lı yıllar. Yani Türkiye'nin çok fakir olduğu, bir işe girmenin çok zor olduğu dönemler. Hmm. Oradan atılıyor. Yani namazdan
bugünkü
dolayı.
Bugünkü ekonomik şartlar da yok.
Namazdan dolayı atılıyor. Tabii hiçbir böyle şey yok. Yardım yok falan filan. Allah ona çok daha güzel bir iş veriyor. Hal vakti çok da yerinde yani. Demek ki sadece böyle maddi çıkarlar düşünmek de iş değil. Heh, bugün bunu çok yapıyoruz maalesef. Allah'ın emri bir yerde dünyevi bir çıkarımızla çatışıyor. Veya bize bir baskı geliyor, ufacık bir baskı. Hemencecik halbuki asaba bakıyoruz. En ufak bir taviz yok. Hepsi köle. Ya ne demek köle ya? Hiçbir şeyine sahip değil. Kendi vücuduna bile sahip değil. Yani köle demek biz gelip bir efendi kolunu kırsa mahkemeye götüremiyorsun adamı. Bu adam benim kolumu kırdı, işkence yaptı diyemiyorsun. Şikayet edemiyorsun çünkü sen efendiye aitsin. O köleler bile o ağır işkence altında iken İslam'ın en ufak emrinden taviz vermediler. Hatta verme şeyleri de vardı. Ruhsat da vardı esasında. Yani o anda mesela hani işkence görürken Bilal ehad ehad dedi ya, tek tek, hı hı. Allah'ım sen teksin. O anda yani başka bir küfür sözü söyleseydi zaten Allah onları sorumlu tutmuyor, ayette var.
Bu teslimiyet.
Buna kalpte rağmen onlar bu ruhsatı da kullanmadılar. Ha. Yok dedi kardeşim, ben ölürüm, hakkı söylerim, haktan vazgeçmem dediler. Biz bugün bırak öyle ölüm tehlikesi falan, ona dedi, bir şey dediğimiz yok. Bir lira bir kuruş bir yerde kaybımız, çıkarımız zarar olacak olsa hemencik maalesef
geri adım atarız, hemen işte, ayarımızı yaparız değil
işte
mi?
İşte Allah hakkı dediği bu yani. Hı-hı. Allah hakkı dediği bu. Allah'ın haklarını daima hatırlayalım.
Gözetelim inşallah.
İnşallah. İnşallah.
Yoksa Allah'ın hizmetini terk ederek onun dışındaki birinin hizmetiyle meşgul olmak kimin haddi nedir?
Şimdi bu da çok güzel bir şey. Allah'ın hizmetine talip olmak. Hı-hı. Hocam Allah'ın haşa yemeye içmeye ihtiyacı yok. Onu nasıl hizmet edeyim? Estağfirullah. İntensurullaha yansurkum. Allah'ın dinine yardım etmek olarak geçiyor ayet-i kerimede. Biz Allah'a yardım edemeyiz. Allah müstahidir alemlerden. Bütün insanlar Allah'a ibadet etseler Rabbimizin mülkünde en ufak bir farklılık artı şey yarat değer çıkartamayız ortaya. Rabbimizin bize ihtiyacı hiç yok. Bizim kendimize ihtiyacımız esasında. O emirler de bizim faydamız ama yani o yüzden bir insan eğer Allah'a ve dine hizmet etme imkanı varken bu nedir? Tekkedir, dergahtır. Şimdi tahminim orada şöyle bir şey oluyor. İmam Rabbani'nin genel hayatına baktığımızda bir insan tekkiye geliyor. Gidişatı gayet güzel, hizmeti gayet güzel. Ama diyorlar ki o insana ya gel kardeşim seni falanca yere müdür yapalım. Falanca fabrikaya bilmem genel müdür yapalım. Bakıyorsun ki o kardeşimiz uçarak gidiyor. O manevi hizmeti bırakıyor. İmam Rabbani çok kızıyor öyle tiplere. Sen diyor duyduğuma göre diyor falanca emirin şimdi kapısında yağlı ekmek, yağlı kemik bulmuşsun. Halbuki diyor tekkede diyor süpürgecilik yapmak, çöpçülük yapmak. Yani dine hizmet etmek. Okullara hizmet etmek. Hı-hı. Şimdi bugün Kur'an kurslarında, imam hatiplerde, dini eğitim veren kurumlarda, yine tekkelerimizde, dergahlarımızda çok büyük hizmete ihtiyaç var. Bugün hizmet çağındayız. Yani Allah razı olsun Azman Hüday Vakfımız, diğer nice kuruluşlar Afrika'da okul açıyor, bilmem nerede ne yapıyor. Musab bin Ümeyr radıyallahu anh, değil mi? Öldüğü zaman ağlıyor ashab-ı kiram. Yani diyorlar bu zat Mekke'de öyle bir keyifli hayat yaşardı ki, böyle zengin bir aileye ait. Giydiği kıyafetler moda olur, kullandığı kokular moda olur. Ama herhalde Uhud'da şehit düşüyor. Yani kefen bulamıyorlar. Başını örtüyorlar, ayakları açıkta kalıyor. Ayağını örtüyorlar, başı açıkta kalıyor. Şimdi bak dini tercih bu demek. Biz bugün ufacık bir yani maddi çıkarımız nerede oradayız. Halbuki yok. Dinin çıkarı nerede? Yani ben Süleyman Derin olarak nerede çalışmalıyım? Eğer benim Allah-u Teala'nın dinine direkt hizmet etme imkanım varsa en büyük hizmet odur. Direkt olmaz da ikinci o da olabilir. Yani bir insan ticaret yapar. Kazancının fazlasını diyor ki Mevlana Hazretleri ekmek verene ekmek verirler. Can verene can verirler. Şimdi bugün maalesef toplumda pek anlaşılmıyor. Bazı kurumlarda bir insan gelmiş canını ortaya koymuş. O vakıfta canıyla çalışıyor yani. Git diyorlar gidiyor. Afrika'ya gidiyor. Oraya buraya gidiyor. Başka birisi canını ortaya koymamış. Yani böyle bir fiziki görevi bulunmamış ama mal veriyor. O da çok mübarek. Hangisi daha üstün? Bizim sufilere göre canını ortaya koyan daha üstün. Çünkü can mı kıymetli, mal mı kıymetli? Tabii ki can kıymetli.
Can kıymetli.
Bu insan bugün canı tehlikeye girse bütün mal varlığını hatta bütün dünyayı rehin vermez mi? Verir. O yüzden Mevlana Hazretleri'nin sözünü unutmayalım muhterem dinleyicilerimiz. ekmek verene ekmek verirler. Size mesela İslam yolunda sağa sola ekmek dağıtın, infakta bulunun. Allah razı olsun. Gayet güzel bir iş yapıyorsun. Devam et. Ama ahirette sana ekmek verirler. Ama canını koymuşsun, o zaman can verirler. Peki hocam, başka bir yol yok mu? Hem ekmek ver hem de can ver. O da mümkün. Bunu elhamdülillah bizim camiamızda böyle güzel abilerimizde çok görüyoruz. Canını ortaya koymuş ama ekmeğini de paylaşıyor. O daha da güzel.
Fedakarlık boyutu değil mi?
Tabii. Hani bazen de şöyle oluyor. Bir kısmı, hani isim vermeyeyim şimdi, il ismi vereceğim ama sonra o abilerimiz rahatsız olmasınlar. Bir bölgenin zenginine gitmişler. Demişler ya camiye yardım et biraz da şu cam bitsin. Uzun süre düşünmüş. Ya demişler amca ne düşünüyorsun Allah aşkına? Ver canım 3 lira 5 lira. Ver de şu işimizi görelim. Ya oğlum demiş. Canım isteseniz hemen veririm demiş. Can vermek kolay mı demiş. Bu mal demiş ya. Hani mal canın yongası diyoruz ya. Bunlar tabii birbirine irtibatlı muhterem dinleyicilerimiz. O yüzden biz inşallah Allah'ın dinine direkt hizmete imkanımız varsa bunu tercih edelim. Ama direkt hizmete imkanı olmaz. Herkes hafız, herkes hoca, herkes muallim olamaz. O zaman hizmet edenlere de hizmet edebiliriz. O da ayrı bir şereftir. Bir insan mesela bir hoca efendiyi arabasıyla taşısa, onun hayatını kolaylaştırsa, onun daha çok konferans, daha çok ders, vaaz vermesine vesile olsa aynı sevabı ortak olur. İşte bunun gibi bazen bu toplumumuzda kafamız karışabiliyor.
Yapabileceğimiz fedakarlığın ne olduğuna bakıp bunu yapalım yani.
Direktse, mümkünse direkt Kur'an'a, sünnete hizmet etmek en üstünü. Ama o mümkün olmadı, hizmet edenler hizmet edebiliriz.
Benim imkanım yok deyip geçmemek lazım. Tabii. Nasıl katılabilirim bu güzel hizmete demek lazım.
En güzeli de ortaya can koymak. Can demek vakit demek, onu da söyleyeyim. Yani can deyince gel ben hemen canım alın diyecek halimiz yok. Yani biz vakfa gittiğimiz zaman bağrımızı açıp da alın canımı demiyoruz kimseye. Ne demek yani? Vakitini oraya koymak kardeşim. Sen 24 saatin varsa, kaç saat koyuyorsan sen bu manevi ortama, din hizmetine, sen o kadar canını veriyorsun. İnsan vardır, günde sadece namazını kılar, yarım saatini vermiştir. Bu adamın canı yarım saatliktir İslam için. İnsan vardır, yarım saatini, bir saatini, iki saatini verir. Bir de çalışır, bir de bütün orada bulunur. Bu adam da işte 12 saatini vermiştir. Uyumasını da sayarsak 24 saatini veren insanlar da var bugün. Hani vakıf insan diyoruz ya bazen. Vakıf insan dediğim insan kimdir? Yani diyor ki kardeşim İslam adına beni getirin, götürün, her şeye hizmete varım diyen insan.
Hayatını vakfetmiş.
Vakıf insandır, evet. Bu Allah'a tam canını vermiş. Öldüğü zaman inşallah şehittir.
İnşallah, inşallah hocam. Son bir dakikamıza girdik kıymetli dinleyenlerimiz ve değerli hocam. Şöyle bir toparlayalım mı? Bugünkü
Eyvallah.
Mektubumuz, ana babaya hizmet etmek iyiliklerden olsa dahi hakiki hedefe ulaşma yanında bir şey olmadığı ile ilgiliydi. Hocam hemen kısaca ana babaya hizmet ve Allah'a hakiki iman etmek hususunda böyle güzel şeylerle bitirelim inşallah.
Elhamdülillah anne babamıza hizmet edelim muhterem dinleyicilerimiz. Aman en ufak bir hata kusurdan uzak duralım, birbirlerimize yardımcı olalım.
İnşallah.
Yani burada özellikle evliler için bunu hatırlattık. Burada tek başına biz artık evlendikten sonra insan tek başına davranamıyor biliyorsunuz.
Biliyorum.
İlla eşiyle beraber olacağı için burada eşler birine yardımcı olsun.
İnşallah.
O dönemdeki tehlike bugün fazla yok. Yani anne baba, yani İslam'a, bu tabii İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin yaşadığı dönemde Hindular vardı. Belki adam Müslüman, babası Hindu, anası Hindu. Ben anneyim, benim dediğimi yapacaksın. Benim Tanrım'ı mesela tapacaksın. Böyle konularda anne babaya dini konularda, yani Allah'ın emrini aşarak, yok sayarak itaat edemeyiz konusunu işlemiştik. Ama elhamdülillah bugün biz çok şanslıyız, Allah'a hamdolsun. Çevremiz, annelerimiz, babalarımız daha bizim Müslüman yaşamımızdan memnun kalırlar değil mi? Namaz kılmamızdan, camiye gitmemizden rahatsız olmazlar. Çok çok az, milyonla bir istisnası vardır onun. O hariç genelde böyle bir durumumuz yok Allah'a şükür. Biz önemli olan muhterem dinleyicilerimiz, dengeyi koruyalım her konuda, aile hususunda. İnşallah böylece salih birer Müslüman olalım diye düşünüyorum.
Cümleten inşallah. Efendim, bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hocam, öncelikle ağzınıza dilinize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz size. Ağzınıza dilinize sağlık, emeğinize sağlık, ayaklarınıza sağlık. Radyomuzu şenlendirdiniz, geldiniz. Bu programı bugün de beraber yaptık. Yardımcı olabildiysem ne mutlu. Efendim, dinleyenlerimize de bize kulak veren herkese de teşekkür ediyoruz. Dünyanın dört bir yanına selam ediyoruz. Bu programda emeği geçen bütün abilere, radyomuza ve vakfımıza herkese teşekkürler. Ve bir programın daha sonuna geldik. Bir başka programda, bir Hacıgan'dan Mektuplar programında, yine ya da bir başka programda görüşmek ümidiyle, hoşça kalın, selam ve dua ile diyoruz.